Ayrım 38.
Örgütlenme ustalığı, öncelikleri gözetmek kaydıyla, yani sırasıyla, devrimcilerin, sınıfın öncülerinin, böylece sınıfın çoğunluğunun örgütlenmesi sürecinde bu ikilemi ortadan kaldırabilmekte yatıyor. İlk zorunlu adım, sonraki adımların yönünde atıldığı ölçüde, sırayı bozmadan, öncelikleri değiştirmeden, ikilemi ortadan kaldırma şansı korunabiliyor. O halde önce örgütlenme ustası olmalısın. Ama öncelikleri gözetmen ikilemi sürdürmek olmamalı. İkilemin ortasından kaldırılmasının bilinebilen tek ama tek çaresi ise eylemdir, mücadeledir. Mücadele, içinde yer almayan, dışarıdan seyreden için basma kalıp çözüm. Yine aynı teraneler, dedirten tercih. İçinde yer alan, bunu yaşayanlar için çoğu kez gıda zehirlenmesi benzeri, tıkanma zehirlenmesine yol açabilen tek düzelikler zinciri. Oysa mücadelenin felsefesi, politik faaliyette hareket halinde yaşamak olmalı. Saplantıların, tek düzeliklerin reddiyesi anlamında bir cevvaliyet. Sen buna eylemlilik mi diyordun? İki dünyayı birleştirebilmen, tıkanmanın panzehiri. İnat artı hayalcilik ile mücadelene şiirimsi bir umut yükleyebilirsen, iki dünyanı birleştirebilirsin, tıkanmadan, nefesin kesilmeden. En doğruyu söylemen, en iyi hedefi göstermen, bunlar tek başına yetmiyor. Sen, senin gibilerle, devrimci öncülerle kitleler için, kitlelerin içinde ve kitleleri içeren bir devrimci mücadeleyi ve bu siyasi pratiğin örgütlenmesini aynı anda sağlayamadığın sürece, bütün bunlar yalnızca suya yazılmış yazı değeri taşıyabiliyor. Öyleyse zor ama zevkli bir akışın içinde doğrudan ve en önde yer alabilmelisin. Siyasi mücadele vermek, siyasi çalışma yapmaktır. Kitleselleşmeyi gözetmeyen bir siyasi mücadelenin hiç anlamı yok. Örgütleneceksen, kendin ve arkadaşların için değil, kitle çalışması yapmak, kitleselleşebilmek için örgütlenmelisin. Bu da yalnızca imza toplamakla, pankart taşımakla olmaz. Kavganın en önünde yer almakla sağlanabilir. Depolitizasyonu kıracaksan kavgayı örgütleyerek, kavgayı politize ederek ve kavganın içinde kırabilirsin. Şimdi depolitizasyonun toplumun geniş kesimlerine egemen olduğu koşullarda sen önden gitsen bile kitleler hala peşinden gelmiyorsa, bugün batı yakasındaki toplumsal muhalefetin yükselişi kesikli süreçlerde 3-5 aylık dönemlerde ve vokal düzeylerde yaşanıyor. Depolitizasyon kırılamıyor. Muhalefet eylemleri 1-2 aylık kesikli süreçlerle yavaş yavaş ilerliyor. Muhalefet hareketi yükseliyor ya da yoğunlaşıyor, peşinden inişe geçiyor ve gevşiyor. Ama her yükselişte güç biriktirirken, deney kazanırken ve kendi öz deneyimleriyle öğrenirken, farklı muhalefet alanları zincirleme reaksiyonla birbirlerini teşvik ediyor. Bu etkileşmede işçi hareketi en önde gidiyor. Bu farklılığı görebilmen ve bunun gereklerine uygun taktiklere sahip olman şart. Nasıl? Bu kadar çok kural içinde yeni bir kural icat etmen anlamsız. Lenin'in bilinen kuralıyla somut koşulların somut çözümlemesini yapacaksın. Her somut konjonktürde farklı somut imkanlar var. Burjuvazi pragmatizm felsefesi ile ve sınıf içgüdüsünden gelen fırsatçılığıyla davranır. Risk alır, kâr eder. Siyaset alanında burjuva politikacıları bunu siyasi kalleşliği erdem sayan real politik mücadeleleriyle gerçekleştirir. Bunların karşısında sen verili koşulları değiştirmeyi zorlayacak ölçüde voluntarist olmaya mecbursun. Koşullara iradi yönden müdahale etmesini bilmelisin. Bu durumda ya imkan yaratırsın, yarattığın imkanın nesnel koşullara denk düşmesi sana başarı getirebilir ya da imkanları, yani konjonktürü değerlendirirsin. Her iki durumda da öznel gücünün önemi büyük. Söylemeye çalıştığım aslında kendiliğinden mücadeleleri ya da nesnel bakımdan sınıf mücadelesinden özerk muhalefet alanlarını iktidara yönelik politik mücadelelere dönüştürme ve iktidardan da önce her alanda sosyalizm için örgütlenmeye girişme taktiğinden başka bir şey değil. Toplumsal muhalefetin 1-2 aylık kısa sürelerde karşına çıkardığı devrimci imkanlar manzumesini bu hareketlere yaptıracağın sıçramalar ile değerlendirebilirsen, öncülük görevini işte orada kitlelerin seni anlayacağı bir dilden konuşarak yapabilirsin. Orada ne yaparsan yap, Senin kelimelerinle devlet teröristlerinin kelimelerini hiç kimse birbirine karıştırmaz. Kimin demokrasiden, kimin terörizmden yana olduğu işte bu kitle hareketlerinin önündeki, Mengen'dekine benzer, barikatların aşılması için verdiğim mücadele ile açıklığa kavuşur. Ve artık bu noktada yapacağın işi barikatın önünde de yapman gerekmez. O barikatın kırılması için başka bir yerde yapacağın başka tür işlerde mutlaka siyasi sonuçlara açık olduğu ölçüde terörizm değil demokrasi mücadelesi olarak anlaşılır. Seni bekleyen meşruiyeti esas alan, kitleselleşmeyi gözeten bir öncülük görevi. Yaptığın her işin biçimi ne olursa olsun emekçi insanlar indinde haklı görülmesi şartı mı? Böyle söylersen popülist mi olursun? Mugalata'ya hacet yok. Elbet emekçilerin her yaptığı ve her inandığı ve her beğendiği doğru değildir. Halkımız neylerse güzel eylemez. Elbet kendini halkımıza beğendirmek gibi bir derdin olamaz. Yoksa bunun için namaz kılmak, içki içmek, arabesk dinlemek gibi eylemler yapmak zorunda kalabilirsin. Kimi zaman olur çok sevdiğin halkımız ile karşı karşıya da gelebilirsin, onun öfkesini de çekebilirsin. Ama hiçbir politikayı onları döve döve, onlara söve söve empoze etmeye, onları dayakla ikna etmeye ve kafalarına vura vura öğretmeye kalkışamazsın ki. Marksistlerin marif anlayışı bu olmasa gerek. Çünkü öncülük görevini kitlelerin seni anlayacağı bir dilden konuşarak yaptığında, senin kelimelerinle düşmanlarının kelimelerinin birbirine karıştırılmayacağı bir politik açıklığı, telaffuz yeteneğini koruduğun ölçüde yerine getirebilirsin. Aynı şekilde senin eylemlerin ile devlet teröristlerinin eylemleri aynı kaba konulmayacak siyasi sonuçlar doğurduğu zaman, emekçi kitlelerin saygısını ve güvenini kazanabilirsin. Bunu da söylediğin her sözün, yaptığın her eylemin biçimine değil, siyasi sonuçlarına önem verdiğin ölçüde sağlayabilirsin. Yoksa sevgili halkımızın paslı kulakları sadece kelimeleri duyar, bunu kimin söylediğine dikkat etmez ve sadece eylemleri seyreder, bunu kimin yaptığını göremez. Bu durumda ise halkın indinde kimin demokrasiden, kimin terörizmden söz ettiği belli olmaz, kimin demokrasi mücadelesi verdiği, kimin terör uyguladığı algılanamaz. Devrimciler terörist, devlet teröristleri demokrasinin koruyucuları olarak sunulur. Emekçi kitleler Lenin'in işaret ettiği gibi yanlışları da doğruları da en etkili şekilde kendi öz deneyimleriyle kavrayabilirler. Bu nedenle elbette popülist bir söyleme ve eyleme kapılmadan, fakat yaptıklarının siyasi sonuçlarıyla birlikte algılanması kaygısını bırakmadan, yaptığın her işin, biçimi ne olursa olsun, emekçi insanlar indinde haklı görülmesi seni meşru kılacak önemli bir ölçüttür. İşte o zaman kitleler peşinden gelir, kitleselleşirsin. Ve kendine verdiğin isim nedeniyle değil, mücadelenin en önünde olduğun için bir öncü müfreze yaratabilirsin. Zaten varlık nedenin bu değil mi? Zaten bu nedenle sosyalist değil misin? Sosyalizmi emekçilerin söz, yetki ve kararı, iktidarı için istiyorsan, devrimci mücadelenin her biçimi bu isteğinle uyumlu olmak zorunda. Siyasi pratiğini bu uyum sayesinde yetkinleştirebilirsin. Bunu isteyebilmelisin. Böyle bir istek devrimci programın özüdür. Mühendislerin amele, amelelerin mühendis olabildiği bir siyasi pratiğe olan ihtiyacı bilince çıkarmalısın. Bilinç iradi güçtür. Bu iradi gücün cisimleşmesi belli ki ortak pratik içinde şekillenecek. Peki ama bu iradi gücün şekillenmesi için iradi müdahaleyi kim yapacak? Aslında yanıt sorunun içinde saklıdır. Aralarında senin de bulunduğun bu gücün sahipleri, işte bu nedenle tek tek bireyler söz konusu olduğu zaman hiç kimse kuşku duymamalı. İsteyen herkesin devrimcilik yapabileceği ortak pratikleri, devrimciliği hayatın her alanında farklı düzeylerde yeniden üreten siyasi çalışmaları bulmak, keşfetmek hiç de zor sayılmamalı. Hiç kimseye ben devrimcilik yapmak istiyorum ama kiminle çalışacağımı bilmiyorum şeklinde bir mazeret ardına sığınma hakkı verilmemeli. Ortak ideolojik bakışa ve benzer politik tercihlere sahip devrimcileri bugüne dek var olan çalışmalardaki ortak pratikleri bir araya getirdi ve getiriyor. Elbette devrimci bir parti kurulduğu zaman, başta Merkez Komitesi olmak üzere, yetkili meşru parti organları bu çalışmaları parti çalışmaları olarak düzenleyebilir. kadroları parti çalışmasına göre bir araya getirebilir şeklinde çözümler bulabilirsin. Belki bu tarza karşı çıkan da olabilir ama şimdi kendini merkez komitesi yerine koyabilen 3-5 kişi mi? Yok öyle şey. Söz konusu edilen müdahaleler ancak ve ancak politik çalışmada yeterli ve gerekli olmaktan kaynaklanan bir meşruiyet zemini üzerinde geçerli olabilir. Aksi halde bu 3-5 kişiye pekala 3-5 bin kişi sen de kim oluyorsun diyebilir. Lenin böyle yapmamış mıydı? Hayır, yapmamıştı. Kaldı ki gerekli müdahale 3-5 kişiyle yapılabilseydi, bu mümkün olsaydı, zaten devrimcileri kim bir araya getirecek sorusu sorulmazdı. Soru yanlış. Devrimcileri kim bir araya getirecek diye sormamalısın. Devrimcileri ne bir araya getirecek diye sormalısın. Yanıt, ideolojik, politik ortaklık zemini üzerinde yaşadıkları ortak pratikleri. Devrimcileri kim mi bir araya getirecek? Hayatın değişik alanlarında devrimci çalışmada yer alanlar, tanım gereği zaten bir araya gelmiş, yerlerini almış sayılmayacaklar mı? Elbette. Üstelik devrimci çalışmada, bireyler örgütlenmez, ilişkiler örgütlenir. Adama iş değil, işe adam kuralı, devrimciliğinde kuralı. Peki ama yine de devrimcileri kim bir araya getirecek? Artık yanıt yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusuna yanıt gibi olur. Onlar kendileri mi bir araya gelsin? Ama kendileri bir araya gelirse bu da kendiliğindencilik olmaz mı? Sana da bir Lenin mi lazım? Hayır, sana bir Lenin lazım değil. Lenin'in de istediği sosyalizm yolundan giden devrimci müfrezeler lazım. Lenin kendi koşullarında mücadele eden bir devrimci olarak dergi çıkardı. Bolşevikler önce bu dergi etrafında örgütlendiler. Sen çıkardığın gazete, dergi etrafında örgütlenme, boşver. Koşullarınız farklı. Dergin, gazeten çıkmaya devam etsin. Ama sen müfrezelerini kur ve bunlar etrafında örgütlen. Merak etme, yine Leninist kalırsın. Peki bütün bunları kim yapacak? Sen. Peki sen kimsin? Sen sensin. İşte bu kadar. Çünkü sen, biz dediğin zaman devrimcisin. Peki biz kimiz? Biz biziz. İşte bu kadar. Dinle. Bütün bu sözleri gevezelik olsun diye, komiklik olsun diye söylemiyorum. Ama ne hazindir ki, bugüne dek bu komik soruları sora sora gelindi. Ve şimdi çok ciddiyim. Çünkü yenilgi şoku bir türlü atlatılamadığından olacak, yıllar var ki pek çok insan bu soruyu sormaya devam ediyor. Kim yapacak? Kim müdahale edecek? Kim bir araya getirecek ve birisi çıkıp da ben diyemediği için derse deli denir, yıllar var ki kim sorusuna cevap aramakla vakit geçiriliyor. Bu sorunun cevabı yoktur. Çünkü soru yanlıştır. Doğru soru, devrimcileri ne örgütleyecek, nasıl örgütlenecekler sorusudur. Bunun yanıtı ise ideolojik, politik çıkışla ivme kazanan bir mücadeledir ve mücadele ederektir. Biliyorum. Bütün bunları aslında geçen yıl sen de söyledin. Çözüm, teorik, politik çıkışla pratik politik çıkışı birleştirdiğin bir politik çıkıştır. Çözüm, böyle bir çıkışa eksen olabilecek dev işçi ve benzeri çalışmalardır dedin. Şimdi burada, kuralsızlığın kurallarında bu söylenenleri daha açık seçik ortaya koymaya, bu işin kurallarını biraz daha anlaşılır şekilde tanımlamaya çalışmış olmuyor muyuz? İdeolojik politik çıkışını, pratik içindeki tartışma süreçlerinle pekiştirebilirsin. Kurmay çalışmasının imkanlarını böyle bir ikili bütünlük içinde araştırabilirsin. Aslında bütün sözün özü de bu. Öyleyse özellikle yaşadığın dönemin koşullarını dikkate aldığında, tekrar ve tekrar siyasi çalışmaları yapacak devrimcileri kim bir araya getirecek diye sorman kadar saçma bir şey olamaz. Çünkü var olan çalışmalarda yer alan devrimciler de bir araya geldikleri için yerlerini alabilmişlerdir. Kendiliğinden değil, bilinçli olarak ve kendi özgür iradeleriyle. Şimdi bu ortak iradenin daha yetkin cisimleşmesi için ideolojik, politik tercihleri senin doğrudan katılımınla netleştirme zamanıdır. Pratiğe müdahaleni, ideolojinin yeniden üretimine, politikaların tespitine, aslında kendi kaderinin tayinine doğrudan katılımınla mümkün kılabilirsin. Kurmay çalışmaların ve bunların müfrezeleri, yaşanan ortak pratiğin cisimleşmiş ortak iradesi olabildiği ölçüde, yaşanacak pratiğin daha yetkin örgütlenmesi imkanlarını da yakalayabilirsin. Doğru olan soruya, yani bizi ne bir araya getirecek sorusuna yeterli yanıt verdiğin ölçüde, kim bir araya getirecek sorusunun yanıtını hazırlamış olabilirsin. Enterkonnekte politik faaliyet kuralı. Önündeki dönemde siyaset yapma tarzı belirsiz değil. Senin durumun, yapabileceklerin, yapabilme yeteneğin, inisiyatifi elinde tutan iktidar güçlerinin belirlediği zemin üzerinde yer alabilen bir muhalefet alanının ve kendi özgücünün, güçsüzlüğünün niteliği tarafından tanımlanıyor. Akla ilk gelen yol, en etkili biçim bir öncü partiyle muhalefeti sevk ve idare etmek mi? Ama bunun için öznel imkanlardan büyük ölçüde yoksunsun. Karşındaki güçler, iktidar ve senden yana olan ya da olması gerektiğine inandığın güçler, toplumsal muhalefet denklemine uygun bir müdahale, mücadele modeli oluşturmalısın. Sorun nereden ve nasıl başlayacağın noktasında düğümleniyor. Bu düğümü çözmek gerek. Görüldüğü kadarıyla önünde iki seçenek var. Bu seçenekler karşısındaki politik tercihlerin, bugünden ele alacağın tarzın niteliğini de belirleyecek. Esas olarak sen şimdi nasıl yaparsan örgütünde öyle olacak. Birincisi hemen yasal olmayan ya da yasal bir parti ile işe başlaman. İkincisi yasal olmayan ya da yasal bir partiden önce devrimci hareketin omurgasını enterkonnekte bir tarza uygun olarak örgütleme çabası içinde yer alman. Muhalefet hareketinin nesnel düzlemde parçalı oluşu da seni adeta enterkonnekte, farklı parçalar ve düzeyler arasında iç bağlantılar kuran, bunları birleştirebilen bir politik faaliyete zorunlu kılıyor. Enterkonnektif politik faaliyet, yeni tarz bir faaliyet olabildiği ölçüde sorunlarının üstesinden gelebilmen olanaklı. Yeni hakkındaki dertleşmemizi hatırlarsan şimdi anlatacaklarımı anlamlı bulabilirsin. 1975-80 arasında seni diğer devrimcilerle ve muhalif güçlerle birleştiren büyük ölçüde karşındaki gücün birleştirici etkisi oluyordu. Bu negatif bir birlikti. Faşist olgusu, farklı muhalif kesimleri ileri düzeyde benzerlik taşıyan ortak tepkilere sevk ediyordu. Çok farklı yaşantılara sahip, çok farklı kültürlerle donanmış ve beklentileri çok farklı öğretmen, işçi, öğrenci, gecekondulu, gazeteci ve benzeri insanlar faşist saldırı karşısında aynı tepkiyi göstermeye adeta mecburdu. Bu nedenle siyasi faaliyette bunlar ortak zeminler üzerinde davranabilir ve yer değiştirebilir bir hareket serbestliği içindeydiler. Böyle bir zemin üzerinde bütün devrimci muhalefeti aynı şemsiye altında toparlayabilen yekpare bir örgütlenme modeli mümkündü, gerekliydi. Devrimci hareketin böyle bir zemin üzerinde en geniş kesimleri benzer bir çalışma tarzı, benzer bir örgütlenme anlayışı ve benzer örgüt biçimleriyle harekete geçirebiliyordu. Bu anlamda içinde yer aldığın devrimci hareketin, devrimci gençlik artı devrimci işçi artı devrimci memur artı devrimci öğretmen artı devrimci halk evciler artı devrimci gecekondu hareketi ve benzeri çalışmaların organik toplamı olarak başından itibaren kitlesel bir bütünlük düzeyinde gelişebilme imkanına sahipti. Geçmişinde bütün bu farklı kesimleri kapsayacak tek bir politik hareket davranışı örgütlenmesi yeterli olabiliyordu. Yakın yıllara dek, belki 12 Eylül programına karşı mücadelede bu tür imkanlar manzumesini değerlendirmek bakımından da geçerli olabilirdi. Ama artık açık ki günümüzde tepkileri ileri düzeyde benzerlik taşıyan bir ortak muhalefetin öznel zemini bulunmuyor. Nesnel zemin dahi geçmişe kıyasla oldukça parçalı. Öğretmenler, öğrenciler, işçiler aynı hedefe artık sloganlarla karşı çıkmıyorlar. Taleplerinde onları birleştirebilecek fazla bir ortaklık söz konusu değil. Geçmişe kıyasla daha heterojen bir muhalefet programı şekilleniyor. Yani yalnızca öznel faktöre bağlı bir değerlendirme ile parti yok, cephe yok, sol hareket dağınık, onun için toplumsal muhalefetin birliği sağlanamıyor şeklindeki yakınmanın da fazla anlamı olmuyor. Enterkonnekte faaliyetten başka muhalefetin eyleminin devrimci birleşikliğini nasıl yakalayabilirsin? Muhalefet alanlarının arasında bir biçimde birlik kurulması lazım. Basit olmayan mürekkep birlik, farklı parçaların farklılıklarını, özelliklerini koruyarak bir biçimde kaynaşması lazım. Bunların bir araya gelmesiyle yeni bir tarzın yaratılabilmesi, kısacası birleşik bağlantılı, irtibatlı bir muhalefet hareketi gerekiyor. Muhalefet monolitik, yekpare bir politik faaliyete sığamadığı için, enterkonnekte faaliyet gerekli. Muhalefetin güçlenmesi, birleşmesi, karşıdaki hedefin değişen özelliğinden dolayı karşıt dinamiklerden ziyade muhalefetin kendi dinamiklerinde yatıyor. Negatif faktörlerin belirleyici ağırlığı yerini pozitif faktörlerin ağırlığına bırakmış durumda. Pozitif çözümler, argümanlar çok büyük önem taşıyor. Artık karşıt dinamikleri eleştirmek yetmiyor, anti olmak yetmiyor. Neye karşı mücadele edildiğinden çok, ne için mücadele edildiğinin sorgulanması kendisini dayatıyor. Şunları da sen söylemiştin. Türkiye'nin batı yakasında hangi politik araç yöneldiği boşluğu doldurabiliyor, hangi yayın organı, hangi parti, hangi örgüt, hangi dernek, her sosyalist girişim ateş olsa cirmi, büyüklüğü kadar yer yakıyor. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Hem yarınki sosyalizmi dünkü sosyalizmden farklılığı ile tanımlaman, hem yarına ait çözümlemelerini, vaatlerini, bugüne dair somut çözümlerin ile birlikte ortaya koyman şart. Bu şartın anlamı ideolojik politik çerçevenin yeniden üretilebilmesi değil mi? Somut elle tutulur öneriler ancak inandırıcı boyutta tanımlanmış böyle bir zeminde yeşerebilir. Somut çözüm önerilerini bugün muhalefetin her alanında daha işin başında açık seçik dile getirmen zorunlu. Bunun solculuğun inandırıcı olması, karşı tarafa kaptırdığı argümanlarına yeniden sahip çıkması ve parçalı muhalefet alanlarına tek tek müdahale edebilmesi için daha başlangıçtan itibaren mutlaka ele almalısın. Ülke çapında devrimci çözümleri programlaştırırken bu çabanı her muhalefet alanı için somut bir program üretmek ve ülke çapındaki programı bu programların bir bileşkesi haline getirmek gibi bir görevin bulunuyor. Kurmay çalışması, ideolojik politik tartışma, teorik faaliyet, siyasi pratiğin örgütlenmesi, devrimciler örgütüne olan ihtiyaç, kadro örgütlenmesi, kitle örgütlenmesi, yayın faaliyeti, kadro yayını, kitle yayını, sendikalarda, derneklerde çalışma, kitle partisi kurma, işçiler, gençler, gecekondullar, memurlar, öğretmenler, insan hakları mücadelesi, hangisi ama hangisi? Bütün bunların ele alınabilmesi tek bir hamleyle, tek elden bir müdahaleyle mümkün görünmüyor. Bütün bu sorunların çözümünü hemen tek başlık altında toparlamak da mümkün değil. Daha karışık, karmaşık ve incelmiş bir müdahalenin yollarını aramak durumundasın. Bir noktadan start yetmiyor, birkaç noktadan birden başlamak lazım. Bugün zincirin bir halkasını tutarak sürüklemek söz konusu değil. Çünkü zincirin halkaları kopuk ve şimdilik sürükleyici halka yok. Hangisini kavrasan elinde kalıyor. Öyleyse ilk iş yerde duran, dağınık duran, bu halkaları bir araya getirmek için çalışmak.